Ayrım 5, sayfa 48. Ondan sonraki üç gün ne kayanın sonuna gelebildik, ne de kırmızı saçlı kadını görebildim. Kurtuluş lokantasında beni dışarı atmak isteyen garsona karşı beni koruması, şefkatli bakışları ve alaycılıkla gülümserken yuvarlak dudaklarının aldığı güzel biçim sürekli gözümün önünde canlanıyordu. Uzun boylu, endamlı ve çok da çekiciydi. Mahmut Usta ile Ali gün boyunca değişerek kuyuya giriyor, aşağıda kazma ile kayayı ağır ağır parçalıyorlardı. Her şey çok yavaş ilerliyor ve sıcak bizi tüketiyordu. Ama kaya parçalarını çıkırı çevirerek yukarı çıkarmak, sonra onları arabaya doldurup boşaltmak bana artık o kadar ağır gelmiyordu. Çünkü kırmızı saçlı kadının beni tanıdığını gösteren sevgi ve şefkat dolu bakışını hatırlamak bana yetiyor. Ayakında suyu bulacağımıza inanarak işe devam ediyordum. Mahmut Usta'nın öngörene inmediği bir akşam tiyatro çadırına kadar yürüdüm. Sıraya girip bilet almak istedim. Ama gişe niyetine kullandıkları masada oturan tanımadığım bir adam, "Sana göre değil," diyerek beni geri çevirdi. Önce bu sözle yaşımı kastettiğini düşündüm. Ama küçük kasabalarda İlgisizlikten en rezil yerlere küçük çocuklar da sızar, kimse de bir şey demezdi. Üstelik artık 17 yaşında sayılırdım ve herkesin dediği gibi daha büyük gösteriyordum. Belki de kapıdaki adam sana göre değil sözüyle, tiyatrodaki edepsizlikler ve ucuzluklar benim gibi şehirli, eğitimli bir küçük beye göre değil demek istemişti. Kırmızı saçlı kadın, erler için yapılan bu edepsizlik ve bayağı şakalarda payı var mıydı? Kasabadan dönerken yıldızların sınırsızlığına bakarak yazar olacağımı bir kere daha düşündüm. Mahmut Usta televizyona bakarak beni bekliyordu. O akşam tiyatro çadırına gidip gitmediğimi yine sordu bana. Ben de gitmediğimi söyledim. Ve gözlerinden ustamın bana inanmadığını anladım. Dudaklarının kenarında küçümseyici bir ifade vardı. Gün boyunca sıcakta birlikte çıkırığı çevirirken de aynı küçümseyici ifade bazen Mahmut Usta'nın yüzünde beliriyor. O zaman bir şeyi yanlış yaptığımı, ustamı farkına varmadan hayal kırıklığına uğrattığımı suçluluk duygularıyla düşünüyordum. Yanlış yaptığım şey neydi? Çıkırığı yeterince kuvvetle çevirememek, dolu kovanın çengeline dikkat etmemek ya da herhangi bir şey olabilirdi bu. Kuyuda su bulamadıkça Mahmut Usta'nın yüzüne bu suçlayıcı, küçümseyici, hatta şüpheci bir bakış yerleşiyordu. O zaman ben de hem suçluluk duyuyor hem de ona öfkeleniyordum. Babam benimle Mahmut Usta'nın ilgilendiği gibi asla ilgilenmezdi. Mahmut Usta gibi sabah akşam onunla birlikte vakit geçiremezdim. Ama babam hiçbir zaman bana küçümseyerek bakmazdı. Suçluluk duyarsam babam hapiste çile çekiyor diye duyardım. Mahmut Usta ne yapıyor da ben bu duyguları uyandırıyordu? Neden ona itaat etmek, sürekli onun hoşuna gitmek istiyordum? Bazen karşılıklı çıkırık çevirirken bu soruları cesaretle kendime sormaya çalışır ama bunu bile yapamaz, gözlerimi ustamdan kaçırır, derinden derine ona öfke duyduğumu hissederdim. Artık ustamla vakti en iyi onun anlattıklarını dinleyerek geçiriyordum. O akşam televizyondaki bulanık görüntülere bakarak anlattığı gibi ona göre toprak yerin altında tabaka tabakaydı. Bazıları o kadar kalın ve büyük olurdu ki oraya kuyu vuran acemi kuyucu o sert tabakanın sonu hiç gelmeyecek sanırdı. Oysa ısrar edersen başka bir damara rast gelirdin. Bu tabakalar aslında bir insan gövdesindeki damarlara benzetilebilirdi. Tıpkı damarların insanı kanla beslemesi gibi, yer altındaki bu koskoca damarlarda dünyayı demirle, çinkoyla, kireçle ve başka şeylerle beslerdi. Bunların arasında dereler, su yolları ve büyüklü küçüklü yeraltı gölleri olurdu. Mahmut Usta en beklenmedik yerde ve zamanda birdenbire kuyudan su çıkması hakkında da pek çok hikaye anlatıyordu. Mesela 5 yıl önce bir kere Sarıyer sırtlarında Karadeniz'e yakın bir arazide onu çağıran Sivaslı iş sahibi kuyudan günlerce su yerine kova kova kumlu toprak çıkınca korkmuş, işe olan güvenini kaybetmiş ve kazıyı durdurmak istemişti. Ama Mahmut Usta kuma bakıp yanılmamak gerektiğini, yer altındaki tabakaların insan vücudunda olduğu gibi bazen iç içe geçtiğini ona anlatmış ve kısa zamanda su bulunmuştu. Mahmut Usta İstanbul'un tarihi camilerinin bakımına çağrıldığını anlatmaktan çok hoşlanırdı. İstanbul'da kuyusu olmayan hiçbir tarihi cami yoktur dedi bir kere gururlanarak. Yahya Efendi caminin kuyusunun girişinde olduğu ya da Mahmut Paşa'nınkinin yokuşu çıktıktan sonra avluda ve 35 metreye kadar indiği gibi bir bilgiyle hatıralarına giriş yapmayı severdi. Eski kuyulara girmeden önce kovanın içine bir mum diker, fitilini yakıp aşağı salıverirmiş Mahmut Usta. Mum kuyunun dibinde hala yanmaya devam ediyorsa içeride gaz olmadığını anlayıp mübarek yere girermiş. Mahmut Usta İstanbulluların yüzyıllardır kuyulara attıkları, sakladıkları şeyleri saymayı da çok severdi. Kılıçlar, kaşıklar, şişeler, gazoz kapakları, lambalar, bombalar, tüfekler, tabancalar, oyuncak bebekler, kafatasları, taraklar, nallar ve en akla hayale gelmez şeyleri bulmuştu eski kuyularda. Gümüş paralar da bulmuştu. Belli ki bunların bazıları susuz kör kuyulara saklamak için atılıyor, sonra da yıllarca, yüzyıllarca unutuluyordu. Bu tuhaf değil miydi? İnsanın sevdiği kıymetli bir şeyini kuyuda bırakıp sonra da unutması acaba neyin işaretiydi? Sıcaktan boğulduğumuz o Temmuz günlerinde bir öğle kamyonetiyle gelen arazi sahibi Hayri Bey durumun umutsuz olduğunu görünce hepimizin kalbini kıran bir şey söyledi. 3 gün içinde bir sonuç alınmazsa bu kuyudan su çıkmasından umudunu kesiyor ve çalışmaları durduruyordu. Mahmut Usta hala kararlıysa çalışmaya kendisi devam edebilirdi. Ama 3 gün sonra hala su çıkmamışsa Hayri Bey ne Mahmut Usta'ya ne de Ali'ye Yevmi'ye vermeyecekti. Yevmi'ye almadan devam edip sonunda Mahmut Usta suyu bulursa Hayri Bey elbette ona hediyeler verecek. Burada bir fabrika kurulmasının şefinin ustamın olduğunu herkese söyleyecekti. Ama Mahmut Usta gibi hünerli, çalışkan ve dürüst bir kuyucunun bu nankör arazinin bu yanlış noktasında gücünü, yeteneklerini heba etmesine artık razı değildi. Haklısınız, biz bu suyu 3 değil 2 günde bulacağız dedi Mahmut Usta sakin bir tavırla. Sen hiç merak etme patron. Hayri Bey'in kamyonetinin Ağustos böceklerinin vızıltısı içerisinde uzaklaşmasından sonra uzun bir süre hiç konuşmadık. Sonra geçiş saati 12.30 olan İstanbul yönündeki yolcu treninin takatak takataklarını dinledik. Ceviz ağacının altına uzandım ama uyuyamadım. Kırmızı saçlı kadını tiyatroyu düşünmek de beni teselli etmiyordu. Ceviz ağacından 500 metre uzakta patronun arazisinin dışında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma beton bir kazamat vardı. Bir kere benimle gelip bakan Mahmut Usta'ya göre buraya tank ve piyade saldırısına karşı makineli tüfekli savunma için yapılmıştı. Dikenli yaban otlarının ve böğürtlen çalılarının tıkadığı kapısından içeriye çocuk merakıyla girmek istedim ama başaramadım ve otlara uzanıp düşündüm. 3 gün içinde kuyudan su çıkmazsa sonunda hediye alamayacaktım. Ama buradaki günlerimde biriktirdiğim paranın bana şimdiden yettiğini hesaplamıştım. 3 gün sonra su çıkmazsa patronun su çıktı bahşişinden vazgeçip eve dönmek en iyisiydi. O akşam Öngören'de hafif bir rüzgar altında Rumeli kahvehanesinde otururken "Kaç gün oldu biz kazmaya başlayalı?" diye sordu Mahmut Usta. Cevabını bildiği bu soruyu 2-3 günde bir bana sormaya seviyordu. 24 gün oldu dedim dikkatle. Bugün de saydın mı? Evet, bugün de çalıştık, bitti. Bugün de saydım. Topu topu 13-14 metre duvar ölmüşüz dedi Mahmut Usta ve bir an gözlerimin içine onu hayal kırıklığına uğratan benmişim gibi baktı. Birlikte çıkırık çevirirken artık bu bakışla bana daha çok bakıyordu. O öyle bakınca ona karşı hem bir suçluluk duyar hem de isyan edip oradan kaçmak ister ama aklımdan geçenlerden korkardım. Birden kalbim hızla atmaya başladı. Bir an donmuş gibi hiç kıpırdamadan kala kaldım. Kırmızı saçlı kadın ve ailesi meydandan geçiyordu. Peşlerinden gidersem Mahmut Usta takıntımı anlayabilirdi. Aklım bir karara varamadan bacaklarım harekete geçti. Mahmut Usta'ya hiçbir şey demeden masadan kalktım. Önce onları gözden kaçırmadan öteki köşeye doğru yürüdüm ki Mahmut Usta postaneye anneme telefon etmeye gittiğimi sansın. Kırmızı saçlı kadın hatırladığımdan daha uzun boyluydu. Niye takip ediyordum onları? Onları tanımıyordum bile. Ama arkalarından yürürken kendimi iyi hissediyordum. Kırmızı saçlı kadın bana gene seni tanıyorum diyen şefkatli bakışla baksın istiyordum. Sanki o kadının şefkatli ve şakacı bakışları, sevgisi bana bu dünyanın ne kadar güzel bir yer olduğunu öğretecekti. Bir yandan bunu hissediyor, diğer yandan içimden geçenlerin hepsinin boş birer hayal olduğunu düşünüyordum. O zamanlar ben beni kimse görmediği zaman en çok kendim oluyorum diye düşündüm. Yeni keşfediyordum bu düşünceyi. Kimse sizi gözlemiyorsa, içinizdeki gizli ikinci kişi dışarı çıkıp dilediği şeyleri yapabilir. Yakınlarda bir babanız varsa ve sizi görüyorsa, içinizdeki kişi içinize saklanır. Kırmızı saçlı kadının yanında babası olduğunu sandığım bir adam vardı. Onlar öndeydiler. Anne ile kardeş, erkek kardeşi arkadaydılar. Arkadakilerin konuşmalarını işitebilecek kadar onlara sokuldum ama bir şey anlamadım. Güneş sinemasına gelince herkesin geçerken duvar arkasından bedava film seyrettiği yerde durdular. Onlardan 5-6 adım ötekideki perdeye daha yakın küçük aralıkta kimse yoktu. Ben de orada durdum. Onlarla perdenin arkasındaydım ama perdede ne oynadığına dikkat bile edemiyordum. Gözlerim onların üzerindeydi. Bu yakınlıktan kırmızı saçlı kadının yüzünü hatırladığım kadar güzel olmadığını anladım. Belki de tenine perdeden mavimsi bir ışık vurduğu içindi bu. Ama yuvarlak güzel dudaklarında, bakışında aynı şefkatli ve şakacı tatlı ifade vardı. Kuyucu çıraklığına 3 haftaya aşkın bir süre bu bakışın büyüsüyle dayanabilmiştim. Perdedeki şeyleri eğlenceli, sevimli bulduğu için mi gülümseyerek bakıyordu yoksa başka bir şey mi vardı? Bir an arkama dönünce kırmızı saçlı kadının perdeye değil bana bakarak gülümsediğini anladım. İşte gene o bakışla bakıyordu bana. Ter bastı gövdemi. Ona yaklaşıp konuşmak istedim. Benden en azından 10 yaş büyük olmalıydı. Hadi geç kalıyoruz gidelim dedi baba sandığım adam. O anda ne yaptığımı tam hatırlayamıyorum ama galiba olduğum yerden ayrılıp karşılarında durdum. Ne o? Bizi takip mi ediyorsun dedi. Kırmızı saçlı kadının erkek kardeşi. Turgay kim bu diye sordu anneleri erkek kardeşi. Ne iş yapıyorsun sen diye sordu kırmızı saçlı kadının erkek kardeşi Turgay. Asker mi bu dedi babaları. Asker değil o küçük bey dedi anneleri. Annesinin bu sözünü kırmızı saçlı kadının işittiğini gülümsediğini gördüm. O güzel iyi ifade hala yüzündeydi. Aslında İstanbul'da lisede okuyorum dedim ama şimdi yukarıda ustamla kuyu kazıyoruz. Kırmızı saçlı kadın gözlerimin içine niyet ederek, kast ederek hala dikkatle bakıyordu. Ustam da gelin bir akşam bizim tiyatroya dedi ve ötekilerle beraber uzaklaştı. Çadır tiyatrosu yönünde gidiyorlardı. Onları takip etmedim ama yol kıvrımına kadar arkalarından baktım ve aslında onların bir aile değil, bir tiyatrocu takımı olduğunu görerek hayallere kapıldım. Ustamın yanına dönerken 3 hafta önce kırmızı saçlı kadınla ilk karşılaştığımız gün yanındaki at arabasını çeken ihtiyar ve yorgun atı gördüm. Bir direğe bağlanmış at kenarındaki otları yiyordu ve gözleri daha da kederliydi. Ertesi gün öğle paydosuna doğru aşağıda çalışan Ali sevinç çığlıkları attı. Kayanın bittiğini, yumuşak toprağı gördüğünü söyledi. Mahmut Usta onu yukarı aldı, aceleyle kendi indi aşağıya. Az sonra yukarı çıktı. Kayanın bittiğini, bunun altından koyu renkli toprağın ve suyun yakında mutlaka çıkacağını ilan etti. Sigara içip mutlu hayallere dalması, kuyunun başında bir aşağı bir yukarı yürümesi bizi de mutlu etti. O gün geç saate kadar durmadan çalıştık ve yorgunluktan akşam kasabaya inmedik. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp yine çalışmaya başladık. Ama kuyudan kupkuru, kurşuni, sarı renkli bir toprak çıkıyordu. O kadar yumuşaktı ki çoğu zaman kazma kullanmaya bile gerek kalmıyordu. Mahmut Usta yumuşak toprağı doğrudan küreyle söküp kovaya dolduruyor, ağır olmayan kovayı Ali ile hızla yukarı çekiyor, boşaltıyorduk. Kısa zamanda umutsuzluğa kapıldım. Saat 11 olmadan Mahmut Usta yukarı çıktı, Ali'yi indirdik aşağı. Toz çıkarmadan ağır çalış dedi Mahmut Usta. Hızla gidersen toz içinde boğulur, yukarıdaki ışığı bile göremezsin. Çıkan topraktan aslında yakınlarda hiç su olmadığını ikimiz de anlıyorduk. Ama bu konuyu hiç konuşmuyorduk. Sabah Ali bu kum benzeri toprağın kayanın altındaki karışık topraktan iyice farklı olduğunu görüp onu yana boşaltmaya başlamıştı. Aşağıdan gelen kovanın içindeki kumu ben de onun boşalttığı bu yeni yere döküyordum artık. Akşam yemeğinden sonra öngörene indik. Rumeli kahvehanesinde otururken iki gündür düşündüğüm şeyi. Kırmızı saçlı kadının onu da tiyatroya çağırdığını ustama söyleyemeyeceğimi bir kere daha anladım. Ben kırmızı saçlı kadını tiyatroda tek başıma seyretmek istiyordum. Üstelik kırmızı saçlı kadına ilgimi fark ederse Mahmut Usta'nın bana karışacağını ve onunla çatışabileceğimizi de korkuyla hissediyordum. Babamdan şimdi Mahmut Usta'dan korktuğum gibi bir kere bile korkmamıştım. Bu korku yüreğime nasıl yerleşmişti bilmiyordum ama kırmızı saçlı kadının bu duyguyu arttırdığında anlıyordum. Çayımı bitirmeden anneme telefon edeyim deyip kalktım. Köşeye dönünce tiyatronun sarı çadırına doğru bir rüyada koşar gibi yaklaştım. Çadırın parlak sarı rengini görünce çocukluğumda Avrupa'dan Dolmabahçe'ye gelen sirk çadırlarından birini görmüş gibi heyecanlandım. Afişlerdeki yazıları yeniden ama hiçbir şey hatırlamadan okudum. Derken kenara yeni asılmış bir dosya kağıdına büyük kara harflerle yazılmış şey şaşırttı beni. Son 10 gün. Sokaklarda uykuda gezer gibi yürüdüm. Ne kapıda bilet satan adamı ne Turgay'ı o adamın oğlu olduğunu düşünüyordum ne de kırmızı saçlı kadın ile annesini gördüm. Tiyatronun başlamasına daha vardı. Lokantalar sokağındaki vitrinden içeri bakınca Turgay'ın kalabalık bir masada oturduğunu görüp içeri girdim. Kırmızı saçlı kadın masada yoktu. Turgay beni görünce eliyle işaret etti. Kimse benimle ilgilenmiyordu. Turgay'ın yanına oturdum. Oyuna girmeme yardım et bir gece dedim. Parası neyse veririm. Para önemli değil dedi. İstediğin gece beni oyundan önce bu lokantada bulursun. Her akşam buraya gelmiyorsunuz. Sen bizi takip mi ediyorsun? Kaşlarını kaldırarak hafif alaycı bir hava ile gülümsedi. Boş bir bardağa maşayla iki tane buz koyup üstüne kulüp rakısı doldurdu. Al bakalım diyerek ince uzun bardağı elime tutuşturdu. Hepsini bir seferde fondip içersen seni çadıra arka kapıdan alırım. Bu akşam olmaz dedim ama kendimden emin bitirimler gibi rakıyı bir dikişte içtim. Daha fazla vakit kaybetmeden Mahmut Usta'nın masasına geri döndüm. Masada otururken artık ustanın sözünden kolay kolay çıkamayacağımı hissediyordum. Suyu bulmanın sorumluluğu, verdiğimiz bunca emek beni ona ve kuyuya bağlamıştı. Ancak paramı alıp paydos deyip eve dönmeye karar verince ona karşı çıkabilirdim. Bu da korkup suyu bulmaktan vazgeçmek demekti. Zorlanınca bir davadan vazgeçen korkaklar gibi. Rakı kanıma karışıyordu. Dönüş yolunda mezarlığın yokuşunu çıkarken yıldızların hepsinin kafamdaki bir düşünce, bir an, bir bilgi, bir hatıra olduğunu hissettim. İnsan hepsini aynı anda düşünemiyor ama görebiliyordu. Aklımdaki kelimelerin, aklımdaki hayalleri yetişememesi gibi bir şeydi bu. Kelimeler duygularıma yetişemiyor ve yetersiz kalıyorlardı. Demek ki duygular şu karşımdaki ışıl ışıl parıltılı gök gibi aslında birer resimdiler. Bütün alemi hissediyordum da sanki onu düşünmem bana daha zordu. Bu yüzden yazar olmak istiyordum. Yazarken düşünecek, kendi kendime ifade edemediğim resimleri ve duyguları yazıya dökecek. Üstelik bu işi kitap evine gelen Deniz ağabeyin arkadaşlarından çok daha iyi yapacaktım. Önde hızla yürüyen ustam arada durup "Nerede kaldın?" diye karanlıkta arkasına bakıp bağırıyordu. Kestirme olsun diye tarlalardan geçerken bazen ayağım bir şeye takılıyor ve şaşkınlıkla durup gökyüzünün güzelliğine bakıyordum. Otların arasına şimdiden gecenin serinliği inmişti. "Ustacığım!" diye bağırdım karanlığa doğru. "Bizim kuyudaki nikelden, demirden, kayaların her biri gökten kayıp buraya düşen birer kuyruklu yıldız olmalı." Ayrım sonu, sayfa 56.